Ayrım 71, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 653. Üçüncü kısım. Salonda kargaşa patlak verdi. Neşe dolu bağırışlara, suçlamalar, hayret haykırışları ve hakaretler karıştı. Sabeta kollarını göğsünde kavuşturdu, sandalyesinde arkasına yaslandı ve içten gelen geniş bir tebessüm takındı. ''Beni beklediğimden daha çok uğraştırdınız.'' dedi. ''Hem de buraya sizden önce gelme üstünlüğüme rağmen.'' ''Bak bu nazikçe bir itiraf.'' dedi Jean. ''Lovaris'e çektiğiniz numara bir harikaydı.'' dedi Sabeta. ''Onu sonlandırdığım için neredeyse üzüleceğim.'' ''Hiç üzülme.'' dedi Locke. ''Sessizlik.'' diye haykırdı birinci yargıç Sedelki. ''Sessizlik.'' Podyumu çevreleyen pelerinli mavi ceketler kalabalık Sedelkis'in sözünü dinleyene kadar asalarını yere vurdu. Tüm semt tutanaklarının açıklanması vesilesiyle bu sonuçları yasal ve geçerli ilan ediyorum. Carthay'ın yeni bir konseyi var. Tanrılar mevcudiyeti korusun. Tanrılar Carthay'ın cumhuriyetini korusun. Birinci yargıç diye kalabalığın arasından bir ses yükseldi. Kayıtlarda küçük bir düzeltme yapmak için podyuma çıkmayı rica ediyorum. Bu da nesi dedi Sabeta. Konuşmacı Lovaris'ti. Adam kara zambak kodamanlarından oluşan mutlu bir gruptan ayrıldı. Podyumun çevresindeki mavi ceketler kordonunu yardı ve Sedelkis'in yanına çıkıp bir megafonun başına geçti. ''Sevgili dostlar ve hemşeriler'' dedi Lovaris, cam fener görevlilerinden birini eliyle yanına çağırarak. ''Ben ikinci oğul Lovaris, kavrayışlı adıyla da bilinirim ve bundan büyük onur duyarım. 20 yıl boyunca coşkulu bir kara zambak partisi üyesi olarak Bursadi semtini temsil ettim. Lakin son zamanlarda kontrolüm dışındaki koşullardan dolayı o coşkunun söndüğünü itiraf etmeliyim.'' Bu konuyu alenen dile getirmemin gerekmesi beni çok üzüyor. Alenen düzeltici tedbir almamın gerekmesi de. Bu masada benden başka halüsinasyon gören biri var mı dedi Sabeta. Böyle halüsinasyona can feda dedi Locke. Bakalım nasıl sona erecek. En çok da diye sözlerini sürdürdü Lovaris. Kara Zambak Partisi'nden gönülsüzce fakat derhal ayrıldığımı duyurmam gerektiğini üzülüyorum. Bundan böyle onların sembollerini taşımayacak veya parti faaliyetlerine iştirak etmeyeceğim.
Yukarıdaki tanrılar aşkına, yani konseyden istifa mı ediyorsun diye bağırdı kalabalıktan biri.
Tabii ki hayır diye bağırarak karşılık verdi Lovaris. Konsey sandalyemi bırakmaktan bahsetmedim. Ben birinci yargıçın az önce ilan ettiği gibi meşru yollardan seçilmiş Bursadi konsey vekiliyim.
Dönek diye bağırdı Locke'nin üçüncü oğlu Jovintus olarak tanıdığı bir adam. Seçim kampanyanı yalan beyanlar üstüne kurdun. Vekilliğinin düşmesi ve yerine en çok oy alan ikinci kişinin getirilmesi lazım.
Biz Carthay'da adamları ve kadınları seçeriz dedi Lovaris. Sırıtmamak için kendini zor tuttuğunu belli eden bir sesle. O adamlarla kadınlar parti mensubiyetlerini yalnızca öyle uygun buldukları için açıklarlar.
Hiçbir şeyimden vazgeçmekle yükümlü değilim. Saygıdeğer meslektaşım, ilgili kanunlar daha yakından incelenmeli. Şimdi müsaade edin de yeni durumu açıklamaya devam edeyim.
Lovaris yanına çağırdı, görevlinin sırığını aldı, sonra da onunla en ortadaki siyah fenerin mumunu söndürüp yerinden çıkardı. 9 siyah ve 9 yeşil fenerin arasında bir tane beyaz kaldı.
Kara zambaktan ayrılmış olmam derin köklere geçtiğim anlamına gelmez. Kendimi tümüyle bağımsız, tek kişilik bir parti, Carthay'ın geleneksel ideolojileri arasında yer alan tarafsız bir denge ilan ediyorum. Konseyde akla yatkın her türlü eylem planına ikna edilmeye hazırım. Öyle ki kapımın ricalarınıza ve niyazlarınıza her daim açık olduğunu saygıdeğer meslektaşlarıma hatırlatmak isterim. Sizi ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. İyi akşamlar.
Bu sözleri ancak Carthay'ın sosyal sezonunun en büyük kızılca kıyameti olarak tarif edilebilecek bir arbede izledi.
Konsey vekillerinin yarısı, yani Kara Zambak Partisi'nin teoride inzibat kısıtlamasına karşı dokunulmaz olan üyeleri, ne onlara zarar verebilecek ne de Lovaris'e zarar vermelerine göz yumabilecek bir mavi ceketler duvarını yararak sahneye hücum etmeye çalıştı. Birinci yargıç Sedelkis o sırada bir Kara Zambak konsey vekilinin suratına tekme atarak Kartay'ın hukukunun tarafsızlığını sergiledi ve bu davranışıyla makamlarının ayrıcalıklarını korumak isteyen derin kökler konsey vekillerini de kavgaya dahil etti. Mavi ceketli ulaklar takviye kuvvet bulup getirmek için koşarak uzaklaşırlarken kavganın dışında kalan seyircilerin çoğu kupalarını tekrar punçla doldurdu ve canla başla çalışan hükümetlerini seyre koyuldu.
''Buna inanamıyorum'' dedi Sabeta. ''İyi de nasıl? Bunu başka şekilde ifade etmemin yolu yok. İyi de nasıl?''
Lovaris'i Klapa kurdelesinin rengini değiştirmeye ikna etmek için ziyaretine gelebileceğimiz konusunda uyardın dedi Loke ve teklifimizi kabul etmeyi aklından bile geçirmediğini biliyordun. Herif itibarımla bir müddet alay etti, sonra da beni kıçına bulaşmış bir bok gibi silip attı.
''Fakat çoktan ikinci bir saldırı planı hazırlamıştık'' dedi Jean, kendine bir parmak daha brandy koyarak. ''Ego takviyesi, tüm dünyanın onun etrafında döndüğü fikrine hitap edecek bir şey.''
''Yani götoş yemi'' diye devam etti Loke. ''Jean, Lovaris'in henüz ağzına sıçmadığı bir elçiyle pazarlık etmeye daha yatkın olabileceği fikrinden yola çıkarak ikinci bir yaklaşım denedi. Tahminlerinde de haklı çıktı. Ve Lovaris artık Kartein'deki en önemli adam.'' diye fısıldadı Sabeta. Konseydeki her çıkmaz onun oyuyla çözümlenecek. Bu olasılık onun da çok hoşuna gitti. Diğer konsey vekilleri ondan nefret edebilirler dedi Loke. Fakat önümüzdeki 5 yıl boyunca veya Lovaris bir suikasta kurban gidene kadar onun kapısının önünde el pençe divan duracaklar. Her halükarda bundan sonra neler olacağı bizi ilgilendirmez.
''Ve böyle bir şeyin gerçekleşmesi için tek yaptığınız buydu öyle mi? Dostane bir nasihat vermek.''
''Yalnızca rakamlar aklına yatarsa planı uygulamayı kabul etti tabii ki'' dedi Loke. ''Daha geniş çaplı bir zafer kazansaydın sessizliğini korurdu. Ayrıca şartları daha cazip hale getirmek için yüklü bir rüşvet vermemiz gerekti.''
''25.000 dukata razı oldu'' dedi Can. ''O kadar parayı nasıl saklayabilir ki?'' dedi Sabeta. ''Kara Zambak onun ensesinden ayrılmayacak. Muhasebe bürosu gözlenecek, iş anlaşmaları didik didik incelenecek, tapusuna aldığı yeni mülkler bir ipucu bulmak için tozlu bir halı gibi dövülecek.''
''Parayı saklamak mesele değil'' dedi Loke. ''Çünkü sen onu zaten bizim adımıza teslim ettin.'' Sabeta genç adama bir süre baka kaldı.
''Yadigar kutuları'' diye fısıldadı.
25 bin dukatı sessiz sedasız bir şekilde başta zümrütler ve örümcek gözü incileri olmak üzere değerli taşlara dönüştürdüm dedi Jean. Yani çekmece diplerine gizlenebilen yükte hafif bir kargoya. İnzibatların Lovaris'in atalarının küllerini ve kemiklerini eşeleme konusunda ondan çok daha çekingendi.
''Kutuları Lovaris'i işbirliğine zorlamak için çaldınız sanıyordum'' dedi Sabeta.
''Çıkarımın mantıklıydı'' dedi Loke. ''Lovaris'in malikanesine kendi ellerimizle yüklü bir rüşvet götürmek içimizden gelmedi. Senin için çalışan, hatta belki de Lovaris'in hizmetkarları arasından birinin bizi fark etme ihtimali çok yüksekti.''
''Evinin yarısı benim için çalışıyordu'' dedi Sabeta. ''Sonuçta o hazineyi Lovaris'e teslim etmeniz gerekiyordu ve bana hazinenin o Mavna'daki yerini sızdırmış gibi yaptınız.'' ''Tanrım, Nikoros'u avucumun içine aldığımı ne zamandır biliyordunuz?''
''Gerçeği öğrendiğimizde neredeyse çok geç kalmıştık'' dedi Loke. ''Neredeyse tekneden önce sana verdiği tüm bilgiler zararımızaydı.''
Demek ona tekneden bahsettiniz.
Sabeta şakaklarını ovuşturdu.
Ah, Vel Vespa'la bastığım şu simya malzemeleri deposu. O bilgi Nikoros'tan gelmişti. Şüphelendiğiniz herkese birbirinden farklı ama eşit ölçüde cazip hedefler göstermiş olmalısınız.
Ve senin balıklama atladığın o hedef bize köstebeğin kim olduğunu söyledi, dedi Loki sırıtarak. İşte hepsi bu kadar.
Sizi gidi başa çıkılmaz puştlar sizi.
Sabet ayağı fırladı, masanın etrafından dolaştı. Loki ile Jean'ı sandalyelerinden kaldırdı ve gülerek kollarını onlara doladı.
Ah sizi gidi kurnaz hergeleler, işte bu harikaydı.
Sen de hiç fena değildin, dedi Jean. Tanrıların yardımı olmasaydı hala Amatel'de turistik bir gezi yapıyor olabilirdik.
Peki ne yaptık, dedi Sabeta sesinde gerçek bir şaşkınlıkla. Cidden ne yaptık? Sanırım seçimi kazandım ama onu 30 saniyeliğine kazanmanın galibiyet sayılacağından emindeydim.
Ben de bir zaferi beraberliğe dönüştürmenin bizim tarafımız adına galibiyet sayılacağından emin değilim, dedi Loki. Ya da bu duruma bir yenilgi gözüyle bakılacağından. İşleri iyice içinden çıkılmaz hale getirdik değil mi?
Sarhoşlar ile filozoflar bir, dünyanın geri kalanı sıfır.
Acaba büyücüler ne diyecekler?
Umarım güneş soğuyup buz kesene dek bu konuyu aralarında tartışırlar, dedi Loki. Biz üstümüze düşeni yaptık. Ciddi ciddi kapıştık ve nihai sonuçları izleyicilerin kafasına ebediyen karıştırmayı yetecek kadar çarpıttık.
Daha başka ne isteyebilirler ki?
Sanırım cevabı çok yakında öğreneceğiz, dedi Jean.
Acaba sabır size oylar sayıldıktan sonra ne yapacağınıza dair bir talimat veya ipucu verdi mi, diye sordu Sabeta.
Tek kelime bile etmedi, dedi Loki.
Öyleyse neden hep beraber buradan defolup gitmiyor ve işverenlerimizin bizi canları istediği bir vakitte bulmalarına izin vermiyoruz?
Genç kadın Brandis'inde arta kalanı kafasına dikti.
Tozlu meydanın hemen yanında bir sığınağım var. Bir aylığına kiralayıp içini yakacak odun, keten çarşaflar ve şarapla doldurttum. Dinlenmek ve bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek için oradan rahat bir yer zor buluruz.
Sabeta konuşurken parmaklarını Loki'nin sol kolunda hafifçe gezdirdi.
Kavgaya karışmadan buradan gizlice çıkmamız için bir planın var mı, dedi Jean.
Yeni kılıklar.
Sabeta ceketinin yeninden neşter inceliğinde bir hançer çekti ve onunla odanın dökülmekte olan freskinin altına yerleştirilmiş üç paketten birini kesti.
Bu elbiseyi çıkarmak zorunda kalmaktan hiç haz etmesem de düşmanımız gibi giyinirsek burayı çok daha kolay terk edebileceğimizi düşündüm.
Dördüncü kısım. Akşam saat 10'da bir mavi ceketliler üçlüsü Kartenyum'un ana girişindeki meraklı kalabalığı iterek dışarı çıktı. Biri ince yapılı, diğeri iri yarı iki erkek muhafız, klepalarına çavuş iğneleri takılmış bir kadına eşlik ediyordu. Önlerine çıkan son birkaç kişiyi de bir itekleme ve resmi göreve dair meşhum homurtular kombinasyonuyla savuşturdular. Loki ile Jean yaklaşık 50 metre boyunca Sabeta'yı batı istikametine doğru takip ederek bir faytonun beklemekte olduğu bir yan avluya vardılar. Gece hatırı sayılır ölçüde kararmıştı ve faytonun kapısını açarken Loki'nin gözüne güneyden bir yerden gelen turuncu bir parıltı takıldı.
Bir yangına benziyor, dedi. Alevler dalgalanarak Palanta semti olması gereken gölgeli binaları ışıklarıyla yaldızladı.
Hem de epey büyük bir tane, dedi Jean. Umarım seçimle bir ilgisi yoktur. Belki de bu Kartaynlılar düşündüğümden daha sert oynuyorlardır.
Hey, siz ikiniz kıpırdayın bakayım. Oyalanıp da rütbesi bizden yüksek birine yakalanmayalım.
Hep beraber faytona doluştular. Sürücü Sabeta'nın daha önceden verdiği emirlere itaat ederek dizginleri şaklattı ve Kartain'in seçim sürecinde neden oldukları tahribatın sonuçlarını geride bırakarak oradan ayrıldılar. Fayton parke taşlarının üstünde takırdayarak Kartenyum'u arkada bırakırken coplarını ve kalkanlarını çekmiş hakiki mavi ceketliler hala bölgeye akın ediyordu.
Kesit 4. Tutuşma. Birinci yargıç az önce son semt sonucunu da okudu, diyor genç adamlardan biri. Sesi dalgın, gözleri odaksız.
Bu zilik uzun tecrübelerine dayanarak daha hafif ve silik zihinden zihne bağlantıların çok daha zor kurulduğunu biliyor. Herhangi bir ahmak gecenin içinde haykırarak düşüncelerini vızıldayan böcekler misali dört bir yandaki büyücülere duyurabilir. Lakin kenti saran istihbarat ağı o sırada çıt çıkarmamak için uğraşıyor.
Son sept kara zambağın diye fısıldıyor genç büyücü.
Kara zambak zaferi diyor başka biri ucu ucuna.
Anlaşılan sabırın yere göre sığdıramadığı kamordular bizim timsalimizle boy ölçüşemedi diyor arşidama sağduyu alaycı bir üslupla.
Kadın deri bir kukuleta ile harmaniyeye ek olarak koyu renkli keten bir maske ve zincirli bir göğüs zırhı giyiyor. Bu zilikin Palanta semtindeki evinin ikinci katında bulunan tüm adamlarla kadınlar gibi o da bir çatışmaya uygun olarak giyinip kuşanmış.
Onlarla en son ilgileneceğiz. Akşamın tatminleri halledildikten sonra.
Mecburiyetleri desek daha doğru olur diyor öksüren bu zilik. Kaygısını bastırmak için derin ve düzenli nefesler alarak.
İçerideki hava boğucu ve tüm bu büyücülerin cübbelerinin, deri zırhlarının, nefeslerindeki şarabın, saçlarındaki yağın, tedirginlik ve heyecan kaynaklı terlerinin kokusunu taşıyor.
Niye ikisi birden olmasın diye soruyor arşidama. Kartenyum'da bir kargaşa çıktı diye fısıldıyor seçim sonucunu bildiren delikanlı. Biri Bursadi semtinden Lovaris bir tür duyuru yapıyor.
Adam, taraf değiştiriyor olabilir.
Kahretsin diyor arşidama sağduyu ama bana kalırsa zamanlama dört dörtlük. Tüm hedeflerimiz dikkatlerini oraya vermiş olmalı.
Ah hem de nasıl deyip gevrek gevrek gülüyor bu zilik. İşler bundan daha iyi gidemezdi. Tüm adamların yerlerinde mi?
Hepsi diyor sağduyu.
Öyleyse mecburiyetlerin şerefine diyor ağzı ansızın kuruyan bu zilik ve de türümüzün geleceğine.
Bu zilik bir kelime sarf ediyor, kelime ateşe dönüşüyor. Bir ateş yağı kavanozunun içinde bir kıvılcım çakıyor, onun gibi ağzı sıkıca kapalı 100 tanesi bir ay evvel odanın zemininin altına yerleştirilmiş. Bahsi geçen kavanozun yarısı boş ve alevin yağ buharlarını tutuşturmasına yetecek kadar hava barındırıyor. Bembeyaz bir patlama, kil kapları parçalayarak hem havayı hem de yağı emiyor ve her şeyi yutan kulakları sağır edici bir alev topu haline alıyor.
Büyücüler bile bundan daha hızlı hareket edemez veya böylesine hazırlıksız yakalandıkları bir şeye karşı kendilerini koruyamazlar.
Bu ziliğin ayaklarının altındaki zemin sarsılıyor. Bunu yoğun bir ısı, ezici bir basınç ve ani bir sessizlik izliyor.
Bu zilikle beraber arşidama sağduyu da dahil 14 büyücü ölüyor.
Yaşlı adam pişmanlık veya hoşnutluk hissedebilecek kadar vakit bulamıyor. Eylemlerinin sonucuyla yetinmekten başka çaresi yok.
Savaş 9 dakika sürüyor. Tümüyle tek taraflı. Zaten büyücülerin aynı geleneklerle, aynı standartlarla eğitilmiş benzerlerine karşı mutlak zafer elde edebilmelerinin tek yolu bu.
Arşidama sağduyunun adamları kendi pusularının ölü doğduğunu, konumlarının hali hazırda bekleyen bir tuzak olduğunu keşfediyorlar.
Ezik olarak küçümsedikleri daha büyük hizip karşısında hep sayıca eksik ola geldiler. Ve o rakipler şimdi sayı üstünlüklerinden faydalanarak kendilerine yapılan yakıştırmayı çürütüyorlar.
Kimseye aman verilmiyor, adil bir dövüşe fırsat bırakılmıyor, kuvvet zaafa karşı kullanılıyor. Çatılarda fenerlerle aydınlanan bahçelerde, İsa Skolastika'nın koridorlarında ve büyücülerin kendi evlerinde saldırı çabucak, sessizce ve katiyetle gerçekleşiyor.
Kartey'nin çakır keyif ve şaşkın siyasetçileri, Kartenyum'un kalbindeki bir diğer gülünç kavgada itişip kakışırlarken, kentin karanlık yerlerinde 70 büyücü, katillerinin yalnızca bir avucunu beraberlerinde götürerek can veriyor.
Seyr-ü seferci sabırı gök salonda yalnız başına oturur ve o esnada Kartey'nin üstündeki gerçek gökyüzünü aynen yansıtan suni gök kubbeye bakarken buluyor.
Çalkantılı karanlık bulutlar ayların ve yıldızların ışığını ablukaya almış. Gölgeler adeta kanıtları daha iyi saklamak için bir pelerin misali tüm kenti kaplamış.
Bitti diyor sabır.
Gerçek sözcükler sarf ediyor. Düşünce dilinin gümüşü iplikleri karteinin boyunca tatsızca çözülmüş. Yalnızca acı ve ihanet haykırışları, asla cevap bulmayacak yardım çağrıları algılanıyor. Ve sabır bu gürültünün çoğuna karşı zihnine set çekmiş.
Artık geriye bir tek kendi vicdanlarımızla yaşamak kalıyor.
Git dertlerimizi Terim Pelin ruhlarına anlat diyor tek kollu kadın. Sonra yanağından bir damla gözyaşı siliyor.
Her birimiz milyonda biriz diyor sabır. Bu gece dünyadaki en nadir ve kıymetli şeylerden bazılarını yok ettik. Uzak varislerimiz günün birinde bu yaptıklarımız yüzünden bize lanet okuyabilirler.
Lanetlerini çoktan hak ettik Arşida ama.
Yeter ki bize lanet okuyabilecekleri bir dünyaları olsun. Haydi bana yardım et.
İki kadın başlarını eğiyor ve ellerini mükemmel bir uyumla hareket ettirerek gırtlaklarını çöl havası gibi yakan çözülme sözcükleri dile getiriyor. Gök salonun iç açıcı suni göğü bir rüyanın anıları gibi silinmeye başlıyor. Ta ki geriye eski duman lekeleriyle grileşmiş beyaz taşlardan bir kubbe hariç hiçbir şey kalmayana dek.
Artık oğlunu görmek ister misin diyor Sayrı Seferci.
Hayır cevabını veriyor sabır. Yaşlı kadın ansızın yaşadığı her seneyi hissediyor. Ansızın yarım ömür önce kaybettiği adamın dokunuşunu ve gülüşünü arzuluyor.
Önce Lamora ile konuşacağım ama şimdilik bir müddet yalnız kalmak istiyorum.
Seyri Seferci başını olumlu anlamda sallıyor ve usulca dışarı çıkarak sabırı bir daha asla kullanılmayacak bir odanın suskun enginliğinde yalnız bırakıyor. Bu uzun seferin sonunda halledilmesi gereken tek bir görev var ve sabır henüz onunla yüzleşecek cesarete sahip değil.
71. ayrımın sonu. Sayfa 661.